Ayrım 33.
Sayfa 341. Birçok gazete General Davis'e karşı açıkça cephe alıyor, savaş yönetme biçimini eleştiriyordu. Konfederasyon Meclisi'nde ayrılık baş göstermişti. Başkan Davis ile generallerin arasında tartışmalar çıkıyordu. Paranın değeri hızla düşüyordu. Ordu için ayakkabı, çizme ve üniforma alımı çok azalmıştı. Birçok askeri malzeme ve hepsinden önemlisi ilaç bulunamıyordu. Yankilerin tahrip ettiği raylar yenilenemiyor, harap olan vagonların yerine yenileri yapılamıyordu. Savaşçı birliklerin komutanları davulla, borazanla asker toplanmasını istiyorlardı. Ama bunu sağlamak gün geçtikçe zorlaşıyordu. Bütün bu olumsuzluklardan daha kötüsü de vardı. Devletlerin bazı valileri, örneğin Georgia valisi Brown, ordunun olağanüstü ihtiyaç duyduğu silah ve milisleri sağlamaktan kaçınıyordu. Ayrıca milislerin arasında çok iyi asker olabilecekler bulunmasına rağmen hükümet bunları cepheye gönderemiyordu. Paranın değeri düştükçe yiyecek maddelerinin fiyatları da hızla artıyordu. Öküz ve domuz etiyle tereyağının libresi 35 dolara, unun çuvalı 1400 dolara, çayın libresi 500 dolara fırlamıştı. Yünlü elbise ve yünlü kumaş bulmak mümkün değildi. Bulunursa satın almak imkansızdı. Atlantalı kadınlar eski elbiselerinin iç tarafına paçavraları astar gibi dikiyorlar ve arasına rüzgardan korumayı sağlamak için gazete kağıtları koyuyorlardı. Bir çift ayakkabı mukavva karışımı olursa 200 dolara, gerçek kösele ve deriden yapılmışsa 800 dolara satılıyordu. Hanımlar artık eski şallarından ya da halılardan kesilmiş parçalarla yaptıkları ayakkabıya benzeyen şeyleri giyiyorlardı. Onunla yalnız döşemelerin üzerinde yürüyorlardı. Birçok yetkili kişinin kabul etmemesine rağmen kuzey güneyi tam bir kuşatma altına almıştı. Yankee topları limanların önünde ablukayı daraltmış ve pek az gemi ağların arasından kaçmayı başarmıştı. Güney her zaman pamuğunun geliriyle yaşamıştı. Pamuktan sağlanan parayla her şeye sahip olabilmişti. Ama savaşla birlikte pamuk satışı da yapılamaz olmuştu. Bu yüzden ihtiyacı olan gerekli eşya, mal, ilaç gibi şeyleri de satın alamıyordu. Taradakilerin yanındaki hangara, Gerald O'Hara 3 yıllık pamuk üretimini depolamıştı. Ama bu pamuklar hiçbir işe yaramıyordu. Eğer pamuklarını Liverpool'e gönderebilse, bunlardan 150 bin dolar kazanabilirdi. Gerald O'Hara zengin bir kimse olmasına rağmen, kışın ailesini ve zencileri nasıl besleyeceğini şimdi kara kara düşünmeye başlamıştı. Bölgenin kuzeyinde yaşayanlar da pamuklarını satamıyorlardı. Sanayi malı üreten kuzeyle savaş halinde olan ve geçimini yalnızca çiftçilikle sağlayan güney halkının o kadar çok şeye ihtiyacı vardı ki. Bunlar saymakla bitmezdi. Bu durum vurguncular için biçilmiş kaftandı. Bazıları savaş ve abluka sonucu ortaya çıkan bu koşullardan hemen yararlanmakta geri kalmadılar. Yiyecek maddeleri ve kumaş azaldıkça, öteki mal ve eşyaların da fiyatları yükseldikçe, halkın vurgunculara karşı sesleri gittikçe şiddetini arttırdı. Artık 1864 yılının ilk aylarından itibaren her gazetede büyük puntolu harflerle vurgunculara saldıran, onlara atmaca, sülük, asalak adını veren, yolsuzluklara son vermek için hükümeti göreve çağıran, ona bu konuda destek olan başyazılara, haberlere rastlanmaya başlandı. Gerçi hükümet elinden geleni yapıyordu ama olumlu sonuca bir türlü varamıyordu. Çünkü hükümet pek çok sorunu aynı anda çözümlemek zorundaydı. Hiçbir vurguncu Red Butler kadar halkın kin ve öfkesini üzerine çekmiyordu. Ablukayı aşmanın tehlikesi çoğaldığı zaman da yüzbaşı Butler gemilerini satmıştı ve bugünlerde gıda maddeleri üzerinde vurgunculuk yapıyordu. Onun hakkında öyle öyküler anlatılıyordu ki, başka bir devirde olsa onu evlerine kabul edenler utançlarından yerin dibine batarlardı. Bir de bütün bu sıkıntılara rağmen Atlanta'nın nüfusu 2 kat artmıştı. Şimdi kentte 20 bin kişi yaşıyordu. Abluka Atlanta'yı yerlerinden kaçanlar için yerleşim ve geçinme açısından çekici hale getirmişti. Çok eski zamanlarda sahil siteleri ticaret dahil her konuda güneye hakim olmuştu. Ama bugün durum değişmişti. Liman kentleri işgal edilmemiş olmalarına rağmen bu işlevlerini kaybetmişlerdi. Çünkü bu liman kentleri ablukaya alınmıştı. Bu durumda Güney artık kendi kendine yetmek zorundaydı. Eğer Güney savaşı kazanmak istiyorsa yalnız kendisine güvenmeliydi. Atlanta Güney'in büyük merkezi olmuştu. Kent halkı acı ve yokluk içinde boğuluyordu. Salgın hastalık ve ölüm, Konfederasyon'un öteki kentleri kadar burayı da kırıp geçiriyordu. Ama Atlanta bir kent olarak savaştan yararlanmasını da bilmişti. Konfederasyon'un sağlam kalbi güçlü ve düzenli çarparken, damarlara benzeyen demir yolları da dört bir yana gıda maddeleri ve savaş malzemesi taşıyordu. Savaş olmasaydı Scarlett yırtık elbiselerinden, ökçesi kopuk ayakkabılarından dolayı ağlayıp sızlanırdı. Ama şimdi bunlar umurunda bile değildi. Çünkü onun değer verdiği tek insan orada değildi ve Scarlett'in perişan durumunu o görmüyordu. Son iki ay içinde yıllardan beri duymadığı mutluluğu tadıyordu. Boynuna kollarını doladığı zaman eşli, kalbinin daha hızlı çarptığını duymamış olamazdı. Yüzündeki üzüntüyü de görmemiş olması imkansızdı. Eşli onu seviyordu. Buna artık tam anlamıyla inanıyordu. Bu duygu o kadar hoştu ki, şimdi görümcesine karşı daha sevimli davranması mümkün olabilirdi. Melanie'ye acımaya, onun körlüğüne ve aptallığına biraz da günah işlemiş olmaktan çekinerek merhamet duymaya başlıyordu. Bazen acı ve sıkıntı içinde kendi kendine düşünüyordu. Savaş ne zaman bitecek? Ne zaman biterse o zaman. Peki o zaman ne olacak? Bu nokta derhal düşüncelerini belleğinden kovuyordu. Çünkü savaş bittiği zaman her şeyin şöyle ya da böyle düzelmesi gerekirdi. Eğer eşi onu seviyorsa sorun basitti. Ama Melanie ile de yaşamaya devam edemezdi. Yine de boşanmayı düşünmemeliydi. Çok tutucu birer Katolik oldukları için Ellen ve Gerald kızlarının boşanmış bir adamla evlenmesine asla izin vermezlerdi. O zaman kiliseden vazgeçmesi gerekecekti. Scarlett uzun uzun düşündü ve kiliseyle eşli arasında kalınca onu tercih etmeye karar verdi. Bu bir rezalet olacaktı. Boşananlar yalnız kiliseden kovulmakla kalmıyor, toplumdan da dışlanıyorlardı. Hiç kimse boşanmış kimseleri kabul etmeyecekti. Ama Scarlett eşli için bu zorlukları göze alacaktı. Eşli için her ne olursa olsun fedaya hazırdı. Savaşın sona ermesiyle her şeyin düzeleceğine inanıyor ama bunun nasıl olacağını bilemiyordu. Eğer eşi onu seviyorsa, onun bir çözüm yolu bulacağını sanıyordu. Bu çözüm işinde ona kendisi yardımcı olacaktı. Eşi Yankilerin Güney'i yendiklerini söylemişti. Scarlett ise bunun gerçeğe dayanmayan bir düşünce olduğuna inanıyordu. Eşi bunu söylediği zaman herhalde belleği yorgun ve perişandı diye düşünüyordu. Zaten Yankilerin savaşı kazanmaları ya da kaybetmeleri Scarlett'i pek az ilgilendiriyordu. Ona göre önemli olan tek şey, savaşın bitmesi ve Ashley'nin sağ salim evine dönmesiydi. Mart sağanakları başladığından beri herkes evinde kalmak zorundaydı. İşte o yağmurlu ve kasvetli günlerden birinde Scarlett korkunç haberi öğrendi. Neşeden gözleri parlayan Melanie, ona bir çocuğu olacağını haber verdi. Doktor çocuğun Ağustos sonunda ya da Eylül başında doğacağını söyledi. Bu açıklamayı yaparken utandı ve gözlerini yere indirdikten sonra konuşmasına devam etti. Bana da öyle geliyordu ama bugüne kadar pek emin değildim. Ah Scarlett, olağanüstü bir şey değil mi? Ben senin Wade'e o kadar gıpta ediyordum ki bir çocuğum olmasını Allah'tan devamlı diliyordum. Bunu yapamamaktan da çok korkuyordum. Şimdi bir düzine çocuğum olsun istiyorum. Melanie bu haberi verdiği sırada Scarlett yatmadan önce saçlarını tarıyordu. Kolu yarı kalkık halde öyle kaldı. Aman Tanrım diye bağırdı ve bir süre bu sözüyle ne ifade etmek istediğini bir türlü anlayamadı. Ani bir yumruk darbesi yemiş gibi sersemlemişti. Sanki eşli kendi kocasıymış ve ona hıyanet etmiş gibi acı bir duyguya kapıldı. Ah eşli, bunu nasıl yapabildin? Onu seven Melanie değil benim diye kendi kendine söylendi. Melanie utangaç bir sesle tekrar söze başladı. Şaşırdın değil mi Scarlett? Çok güzel bir şey bu. Bunu Ashley'e nasıl bildirmeliyim diye düşünüyorum. Eğer ona yazabilseydim bu kadar sıkıcı olmayacaktı. Şey, bak hiçbir şey söyleyememek ya da yavaş yavaş onun anlamasını sağlamak. Sen de bilirsin ki... Tanrım diye Scarlett tekrar bağırdı. Tarağı elinden bıraktı. Melanie Scarlett'in tepkisinden bir şey anlamamıştı. Şekerim haklısın ama böyle çıkışma bana. İnsanın çocuğu olması çirkin bir şey değil ki. Benim için hiç kaygılanma. Ah ben biliyorum. Sen o kadar iyisin ki başına bir iştah alacaksın. Ama Doktor Maid bana dedi ki benim. Melanie konuşmasının burasında utancından kızarmıştı. Kekelemesini önleyemedi. Biraz sustu, derin derin nefes aldıktan sonra şöyle dedi. Benim kalçalarım çok darmış ama çok sıkıntı çekmem herhalde. Scarlett bana söyler misin, sen Wade'de hamile kaldığın zaman Charles'a mektupla haber vermiş miydin? Yoksa senin yerine annen ya da Mr. O'Hara mı yazmıştı? Ben bunda bir sakınca görmüyorum ama. Scarlett, sus diye şiddet ve öfkeyle bağırdı, sus artık. Ah Scarlett, o kadar aptalım ki, çok üzgünüm. Sanırım bazı insanlar gibi ben de bencilim. Ben unutmuştum, Charles. Sus diye yeniden bağıran Scarlett, bu sefer heyecanını, öfkesini belli etmemeye çalıştı. Melanie onun neler hissettiğini asla anlamamalıydı. Oysa Melanie hiçbir şeyin farkında değildi ve hata işlediğini sanarak ağlıyordu. Scarlett'e böylesine acı veren anıları nasıl olur da canlandırabilirdi? Zavallı Charles'ın ölümünden aylarca sonra Wade'in doğduğunu ona nasıl anımsatabilirdi? Nasıl böylesine gafil olabilirdi? İzin ver de soyunmana yardım edeyim Scarlett. İstersen şakaklarını da ovarım. Beni rahat bırak diye Scarlett yüzü sertleşmiş olarak cevap verdi. Kendi acemiliğinden utanan Melanie hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve hemen odadan çıktı. Yalnız kalan Scarlett, gururu kırılmış olarak ve kıskançlık duyarak umutsuzca yatağına yattı. Ama bir damla gözyaşı dökmedi. Ashley'nin çocuğuna hamile kalan bir kadınla aynı çatı altında uzun süre yaşamasının imkansız olduğunu düşündü. Tekrar evlerine, tarlaya, baba ocağına dönmesi gerektiğini mırıldandı. Sırrını belli etmeden Melanie'nin yanında kalabilmesi mümkün değildi. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra bavullarını hazırlamaya kesin karar vermiş olarak yatağından kalktı. Masaya, Scarlett tasalı ve sessiz, Melanie çok üzgün ve Pitibet hala meraklı bir halde oturdukları sırada hizmetçi bir telgraf getirdi. Telgraf Ashley'nin emir eri Moss'un imzasını taşıyordu ve Melanie'ye çekilmişti. Her yerde aradım, onu bulamadım. Geleyim mi? Bu telgrafa üç kadın da kesin bir anlam veremedi. Yalnız korkudan büyümüş gözlerle birbirlerine bakıştılar. Scarlett bu darbenin etkisiyle evine dönme kararını unuttu. Kahvaltılarını bitirmeden sofradan kalkıp Ashley'nin yarbayına telgraf çekmek için kent merkezine gittiler. Ama telgraf çekmelerine gerek kalmadı. Çünkü postanede Melanie'ye yarbaydan gelen bir telgraf buldular. Üç günden beri kayıp olan Komutan Wilkes hakkında haber veremediğime üzgünüm. Sonuçtan size haber vereceğim. Eve dönüş çok hazin oldu. Pitibet mendiliyle yüzünü kapatmış, için için ağlıyordu. Arabanın bir köşesinde büzülmüş olan Scarlett kendinden geçmiş haldeydi. Melanie dehşet içinde kalmıştı. Eve gelince Scarlett perişan bir durumda merdivenleri çıkıp odasına kapandı. Bir süre gözleri sabit bir noktaya takılı kaldı. Sonra diz çöktü ve dua etmek istedi. Ama aklına bir dua gelmiyordu. Dehşete kapıldı. Allah'ın ona yüz çevirdiğini düşündü. Evli bir adamı sevmiş, onun karısı olmaya çalışmıştı. İşte Allah sevgilisini öldürerek onu cezalandırmıştı. Dua etmek istemesine rağmen gözlerini gökyüzüne doğru kaldıramıyordu. Ağlamak, hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyordu ama... Gözyaşları sanki kurumuştu ya da içine akıyordu. Çünkü içinin sıcak gözyaşlarıyla yandığını hissediyordu. Ne yazık ki onlar bir türlü göz pınarlarından çıkıp yanaklarından yuvarlanamıyorlardı. Kapı vuruldu ve Melanie içeri girdi. Yüzü beyaz kağıttan kesilmiş ve çevresine saç örülmüş bir kalbe benziyordu. Gözleri karanlıktan korkan bir çocuğun gözleri gibi büyümüştü. Korku benliğine sinmişti. Scarlett, dün gece sana söylediklerim için beni affet diyerek ellerini uzattı. Çünkü sen benim bulunduğum durumdaydın. Ah Scarlett, ah! Sevgili eşim ölmüş. İşte o anda nasıl oldu bilinmez, Melanie hıçkıra hıçkıra Scarlett'in kollarına atıldı ve yenge ile görümce birbirlerine sarıldılar. Scarlett de ağlamaya başlayınca gözyaşları birbirine karıştı. Ağlamak insana ne kadar zarar verse bile ağlayamamaktan daha hayırlıydı. Melanie, Ashley ölmüş, o ölmüş dedi. Onu benim aşkım öldürdü. Yeni bir gözyaşı kriziyle sarsılan Melanie, Scarlett'in boynunu saran kollarını daha fazla sıktı. Sonra, hiç olmazsa ondan benim bir çocuğum olacak diyerek kendini teselli etmeye çalıştı. Artık kıskançlık duygusu besleyemeyecek kadar kalbi yaralı olan Scarlett, ya ben neyle oyalanmalıyım diye düşündü. Ondan ben de veda ederken yüzünün perişan görünümünden başka hiç ama hiçbir şey yok. İlk bilgiler kaybolmuş, ölü sayılıyor diye geldi. Daha sonra Ashley'nin adı ölüler listesine dahil edildi. Melanie birkaç kez Yarbay Sloan'a telgraf çekti. Sonunda komutanından Ashley'nin bir süvari birliğiyle beraber keşif yapmak üzere çıktıklarını ve bir daha dönmediklerini açıklayan bir başsağlığı mektubu aldı. Mektupta ayrıca Yankee cephesinin gerisinde kısa bir çatışma olduğu ve Emir Erimos'un hayatını tehlikeye atarak Ashley'nin cesedini aradığı ama bir iz bile bulamadığı bildiriliyordu. Şimdi garip bir sessizliğe bürünen Melanie, Moss'tan gelip kendisini görmesini rica etti ve ona telgraf havalesiyle bir miktarda para gönderdi. Sonra yeni bir bildiride Ashley'nin tutsak düştüğü açıklanınca, kederli evde yeni bir sevinç ve umut belirdi. Melanie telgrafhaneden çıkmaz olmuştu. O her tren gelişinde bir mektup almak umuduyla gara koşuyordu. Sağlığı çok bozulmuştu. Bu durumdan hamileliği de olumsuz etkileniyordu. Melanie, Doktor Meade'in öğütlerini ve uyarılarını hiç dinlemiyordu. Yatmak istemiyor, bir an önce sabah olmasını bekliyordu. Scarlett onun yatak odasında gezindiğini işitiyordu. Bir gün öğleden sonra Peter'ın gözetimi ve Red Butler'ın koruması altında eve döndü. Telgrafhanede bayılmıştı. Halk merakla başına toplanmıştı. Butler tam o sırada oradan geçerken kalabalığı görmüş ve ne olduğunu anlamak için onlara yaklaşmıştı. Melanie'nin bayıldığını görünce hemen arabaya götürmüş ve Peter'la birlikte eve getirmişti. Butler Melanie'yi yatak odasına kadar çıkardı ve ev halkı sıcak tuğla, örtü, viski bulmak için sağa sola koşuşurken onu yatağına yatırdı. Melanie'ye doğru eğilerek, ''Mrs. Wilkes bir bebeğiniz olacak değil mi?'' diye sordu. Zavallı kadın kendisine birden böyle bir soru sorulunca beyninden vurulmuş gibi oldu. Melanie kadın arkadaşlarının arasında bile bu durumundan söz edildiği zaman sıkılırdı. Ayrıca Doktor Meade'i ziyarete gitmesi de ona işkence gibi gelirdi. Ve doğal olarak bir erkeğin ve özellikle Red Butler gibi bir adamın ona böyle bir soru sorabileceği aklına gelmezdi. Ama dermansız bir halde yatağına uzandığı şu sırada başıyla evet anlamında bir işaret yapmakla yetindi. Butler'ın o kadar nazik, o kadar heyecanlı bir tavrı vardı ki onun bu davranışı Melanie'ye pek korkunç görünmedi. Bu durumda daha dikkatli olmalısınız. Bütün bu koşuşturmalar, meraklanmalar bebeğe zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Eğer izin verirseniz Mrs. Wilkes, ben Mr. Wilkes'ın akıbetini öğrenmek için Washington'daki etkinliğimi kullanacağım. Eğer tutsak düşmüşse adı federal listede yazılı olması gerekir. Eğer değilse, canım kararsızlık kadar kötü bir şey yoktur ama söz vermelisiniz dikkatli olacağınıza. Aksi takdirde bu konuda küçük parmağımı bile kıpırdatmam. Melanie, ah siz ne kadar naziksiniz diye bağırdı. Sonra sesini alçaltarak, ama nasıl olur da herkes sizin hakkınızda bu kadar kötü şeyler söyleyebilir dedi. Yanlış hareketinden dolayı üzülen ve bir erkeğe halini açıkladığı için korkan Melanie sessizce ağlamaya başladı. Elinde fanila parçalarına sarılı sıcak tuğlalarla basamakları ikişer ikişer çıkan Scarlett, soluk soluğa odaya girdiği zaman yüzbaşı Butler'ın Melanie'nin elini okşadığını gördü. Melanie Butler'a verdiği sözü tuttu. Üç kadın onun ne gibi hileler kullanarak Yankilerden haber aldığını öğrenemediler. Bunu ona da sormaya cesaret edemediler. Butler'dan ilk önceleri içlerine ferahlık veren ama daha sonra kaygılandıran ve kalplerini perişan eden haberler aldılar. Bu korkunç durum bir ay kadar sürdü. Bir gün yüreklerine su serpen haber geldi. Ashley ölmemiş, tutsak düşmüştü ama yaralanmıştı. Raporlara ve kayıtlara göre Illinois'deki bir esir kampı olan Rock Island'da bulunuyordu. Ashley'nin hayatta olduğunu öğrenen üç kadın büyük bir sevinç duydular ve ilk anda bir şey düşünmediler. Ama heyecanları biraz yatışınca birbirlerine bakışıp sanki cehennemde der gibi Rock Island dediler. Çünkü Kuzeyliler Andersonville adını duydukları zaman nasıl yürekleri ağızlarına geliyorsa Güneyliler de Rock Island adıyla aynı dehşete kapılıyorlardı. Lincoln savaşa bir an önce son verilmesini sağlamak amacıyla tutsak değişimini reddettiği zaman binlerce mavi üniformalı Georgia ve Andersonville'de toplandı. Konfederasyon halkı ve ordusu ancak kendisine yetecek kadar yiyecek ve ilaç bulabildiği için tutsak Yankilere verecek bir şeyi yoktu. Bu yüzden yüzlerce Yanki sinek gibi ölüyordu. Duydukları haberlere çok öfkelenen Kuzeyliler de konfederasyonlu tutsaklara karşı daha acımasız davranıyorlardı. İşte bu yüzden dünyanın başka hiçbir yerinde hayat şartları Rock Island'dakinden daha kötü değildi. Ölmeyecekleri kadar ekmek veriliyordu. Bir örtüyü 3 tutsak kullanıyordu. Çiçek, tifo salgını tutsakları kırıp geçiriyordu. Oraya düşen her 4 tutsaktan 3'ü geri dönemiyordu. Ve Ashley, ölümün kol gezdiği bu esir kampında bulunuyordu. Üstelik yaralıydı. O Rock Island'a gönderildiği zaman Illinois'de kar yağmaya başlamıştı herhalde. Red Butler onun hakkında haber aldığından beri acaba yarasından dolayı ölmemiş miydi? Çiçek ya da zatürreye yakalanmamış mıydı? Acaba açlıktan, soğuktan bilincini kaybetmemiş miydi? Melanie, Scarlett ve Pitipet hala hep bunları düşünüyorlardı. Bir gün Melanie, yüzbaşı Butler'ı etkinliğinizi kullanarak Ashley'nin bir Yankee tutsağı ile değiştirilmesini sağlayamaz mısınız diye sordu. Red Butler alay eder biçimde dudak bükerek cevap verdi. Mrs. Bixby'nin 5 oğlu için gözyaşı döken, adaletsever ve iyilik yapmakta cömert olan Mr. Lincoln, Andersonville'de ölen binlerce Yankee'ye yardım edemez. Bütün kuzeyli tutsakların ölmesi ona vız gelir. Lincoln'un emri kesindir. Esir değişimi yok. Size daha önce söylememiş miydim Mrs. Wilkes, kocanızın eline tutsak kampını terk etme fırsatı geçti ama o bunu reddetti. Melanie, o hayır olamaz diyerek Butler'ın bu sözlerini itiraz ederek karşıladı. Evet doğru, Yankiler cephede Kızılderililerle çarpışmak için asker topluyorlar. Bunun için konfederasyonlu tutsaklar arasından da asker alıyorlar. Yemin eden ve 2 yıl için yükümlülük altına giren her tutsak, görevi bittikten sonra serbest bırakılıp batıya gönderiliyor. Mr. Wilkes bu öneriyi kabul etmedi. Ah bunu nasıl yapabildi diye Scarlett birden atıldı.